Ayrım 19.
En azından Gülruh, evliliğin çok önemli bir özel paylaşım anlamına geldiğini biliyordu herhalde. Özgür verilen bu kölenin, taptığı Arap Paşa'nın yanına rahatlıkla gidebileceğinin farkındaydı. Oysa o, soylu bir kandan gelmesine karşın bunu yapamıyordu. Peçe arkası önemli olmasa da bunları söylemek gerekiyor. Çünkü daha sonra olanları anlamak açısından çok önemli. Herkes oturmuş, binbir İsmihan bu konularda gerçek bir uzmandı. Kuzular, pilavlar, binbir çeşit tatlı. Bu sırada Nurbanu gelmişti. Bir kölenin düğününde bir valide sultan. İsmihan hemen gelinin yanında bir yer sunmuştu ona. Kadın yumuşak bir ses tonuyla onurlandırdığını biliyordu. Doğrusu bundan hiç kuşkulanmamıştım. Hatta Nurbanu'ya nargilesini götürdüğümde duyduğum bana saçma gelen ilk sözlerinden bile. Zenci olması çok kötü diyordu valide sultan. Sağlıklı çocuk çıkarmak doğrusu zor iştir, çok zor. Ama daha sonrakiler çok daha garipti. Sanki bize geldikleri zaman olanlar gibidir bu işte. Bir beyaz adamdan çok daha iyi ve gayretle çalışır siyahlar. Ama sonra her şeyi Allah bilir neden kendi siyah çamurumsu suratlarına döndürüverirler birden. Gelin Kafkasyalı çok genç taptaze bir cahil kızdı. Ve kendi ülkesindekilerin çoğu gibi kuvvetli batıl inançları vardı. Nurbanu'yu dikkatle dinliyordu. Gözleri korku içinde zaman açılmıştı. Belli ki valide sultanın söylediklerinden oldukça etkilenmişti. İstanbul'da o yıl olanları tüm Hristiyanlar daima hatırlayacaklardı. Çünkü Meryem anamızın ölüm yortusu sırasında çok kötü olaylar yaşanmıştı. Murat, Osmanlı tarihinde alışılmadık bir biçimde yaşanan kıtlığı ileri sürerek o yıl hiçbir savaş ilanında bulunmadığı için Yeniçeriler boşta kalmıştı. İçlerinden bir kısmı saraydan kopardıkları 75 akçeyi meyhanelerde harcamayı seçmişti. Meyhaneciler paranın ayarında yapılan değişikliği fark edip şaraba aynı ölçüde su katarak kendilerini yeni düzene uydurmakta gecikmemişlerdi. Ama bu bile askerleri yanları taciz etmesini engelleyememişti. Bazı genç papaz çömezleri sayısının az olduğunu düşünüp kutsal ibadetleriyle dalga geçen ve dini ayinlerini bozan bu başı bozuk adamlarla başa çıkabileceklerini düşünüp karşı koymuşlardı. Çıkan olaylar sonucunda ne yazık ki 5 papaz öldürülmüş, kilise yakılıp yağmalanmıştı ve hatta çoğu orta yaşı aşmış bazı dindar kadınlara tecavüz bile edilmişti. O günleri çıkan olaylar nedeniyle olmasa da Müslümanlar da hatırlayacaklardı. Çünkü olaylar kendi mahallelerinde değildi. Yalnızca biraz gürültü patırtıyı duymuşlardı. Sokullu konuyu öğrenir öğrenmez öfkeyle divanı toplamıştı. Hristiyanlar bizim korumamız altındadır diye başlamıştı sözlerine. Bugüne kadar vergilerini düzenli olarak ödediler. Bize karşı bir kusur işlemediler. Onları her zaman olduğu gibi dini görevlerini yerine getirenler Kur'an'ın tanıdığı insanlardır. Onları korumak bizim Allah'a karşı görevimizdir. Bunun için söz verdik. Hristiyan ya da Yahudi hiç kimseye Müslümanlar sözlerini tutmadılar dedirtmemeliyiz. Aslında Sokullu askerler arasındaki sessizlikten tedirgindi. Bu her an bir belayı getirebilirdi. Paşa yılların deneyimiyle bunu sezebiliyordu. Şere ağasını çağırmıştı. Şeyhülislam'ın da desteğini alarak hemen sokaklara adam salındı ve yeni bir yasa duyuruldu halka. Allah'a ve onun peygamberine karşı çıkarak şarap içip sarhoş olan her Müslüman hemen cezalandırılıp kafası kesilecektir. Bu ilanın arkasından sultan Edirne'deki avdan dönene kadar sinsi bir sessizlik olmuştu İstanbul'da. Murat babası gibi bir sarhoş değildi. Da ara sıra içerdi ama bu daha çok şiirle, müzikle yoğrulmuş bir zevk boyutundaydı. Ona kalsa bir yasaklama yerine olayların zaman içinde eriyip unutturulmasını tercih ederdi. Yasakları daha önce en az 20 kez konulup kaldırılmıştı. Bu çok saygın bir hava yaratmıyordu halk arasında. Ama yine de fazla ses çıkarmamıştı sultan. Murat için için gerilen kente av arkadaşı Üveys'le birlikte dönmüştü. Üveys'i daha önceden biliyorduk. Selim öldüğünde Murat'la birlikte başkente zorlu bir yolculuğun ardından gelen 4 kişiden biriydi bu adam. Onu ilk gördüğümüzde içine kapalı bir dağ adamına benziyordu. Ama şimdi sarayda geçen yıllar içinde oldukça değişmişti. Bir defa kısa bacaklarının neredeyse taşıyamayacağı kadar şişmanlamıştı. Koca bir göbeği ve kalın bir ensesi vardı artık. Tuhaf bir cüceye dönmüştü. Sık sık burup durduğu koca bıyıklarıyla ortalarda dolaştığında doğrusu oldukça ilginç bir tablo çiziyordu. Tek kulağında sallanan küpesi, parlak satenden altın işlemeli şalvarı. Aslında bu kılıkla at üstünde rahat etmesi çok da mümkün görünmüyordu. Biri ona karnına sardığı koca kuşakla ne kadar komik göründüğünü söylemeli diye geçiriyordum içimden adamı her gördüğümde. O kuşakla şişkoluğu daha bir ortaya çıkıyordu. Saray çevrelerinde tanıdığım öz be öz tek Türk olan Üveys'e tipik Türk giysilerinin bu kadar yakışmaması gerçekten de garipti. Murat'ın neden bu adamı kendine yakın tuttuğunu hepimiz çok merak ediyorduk. Murat her şeye rağmen iyi bir eğitimden geçmişti. Aslında adamı avdan ava kullandığı, sevdiği bir at gibi kabul edip, iyi bakıldığı gözden uzak bir yerde tutsa çok daha iyi olurdu herhalde. Üveys'in avda çok iyi olduğu söyleniyordu. Sultanın av partilerine katılanların anlattığına göre adam bedenindeki bunca olumsuz değişikliğe karşın hala inanılmaz uzaklıklardan avı görebiliyordu. Belki de Murat'a en çekici gelen özelliği de bu. Sanırım şiire olan yakın ilgisinden ötürü yaşamın keskin çelişkilerinde bile bir estetik olduğuna inanıyordu. Üveys tek düzeliği yıkıp ortama canlılık katan bir soytarı gibi divana bile katılıyordu. Yine de Murad'ın ne kadar büyük bir zıtlığın simgesi olsa da bundan nasıl bir yarar beklediğini tam olarak anlayamıyordum. Özellikle Üveys'in divanda söylediği, Sokulu'nun tepesine attıran ama adamın sultanın gözdesi olmasından ötürü sesini çıkartamadığı densiz sözleri duyduğumda bunu bir kez daha kendime sormuştum. Allah aşkına diye dişlerinin arasından diğerlerini ürkütüp sindiren bir ses tonuyla bağırmıştı küçük adam. Hristiyan doğmuş biri, bizim gibi müezzin sesleriyle doğanlara nasıl faziletten söz edebilir? Biz İslam'ı babalarımızdan öğrendik. Onunki ise bir gavurdur. Onu izleyin efendiler. Eğer o ulvi yüzün arkasında sinsi bir kötülüğün gizlendiğini öğrenirsem hiç mi hiç şaşmam. Divandaki diğer 4-5 kişi de devşirmelikten gelmiş insanlardı. Sonradan İslam'a gelenler makbul Müslümanlardır sözü bile adamın üslubunu yumuşatamamıştı. O gün eve döndüğümde İsmihan'ın da ben evde yokken Nurbanu'yu ziyaret ettiğini öğrenmiştim. Valide Sultan ne istiyormuş? Aynı şeyler, yeni dedikodu da yok. Sokulu Paşa'nın hala divandan dönmemesine çok şaşmış. İsmihan elindeki işine bir iki kez daha iğnesini daldırıp çıkardıktan sonra kendi kendine yavaş bir sesle mırıldanmıştı. Garip. Garip olan nedir hanımım? Valide Sultan'ın daima beline doladığı muhteşem kemerini hatırlıyor musun? Hatırlıyordum ama konuyu uzatmamak için biliyormuş gibi başımı sallamıştım. Bugün onu takmamış mı? Hayır, takmıştı diye cevap vermişti İsmihan. Ama onun ucunda sallanan inci var ya. Evet. Bugün o yoktu. Öyle bir şeyi kaybetmiş olamaz değil mi? Yoksa saray birbirine girerdi. Çalınmış olsa o zaman bundan mutlaka haberimiz olurdu. Evet, birine vermiş olmalı. Evet ama kime? Nurbanu kimi bu kadar ödüllendirebilir? Buna verecek bir cevabım yoktu. Gerilim içindeki Sokullu garip işler yapmaya başlamıştı. O pazar nedense o gün divan toplanmamıştı. Sokullu tüm ev halkının Boğaz'da bir gezi yapmasını istediğini söylemişti. Kızların çoğu doğal olarak bu öneriyle sevinçten çıldırmış gibiydi. Onları derleyip toplamak için uğraşmak benim bu tekne gezisinden yeterince zevk almamı engelliyordu. İsmihan'ın oraya kadar dikkatle taşınması gerekmişti. Ama tekneye ulaştığımızda minderlerin arasına kurulup şerbetini yudumlamaya başladığında o bile mutlu olmuşa benziyordu. Güneşin altında esen rüzgar çok hoştu. Hava güzeldi ve yosun, tuz, balık kokuları bana eski günlerimi hatırlatıyordu. Gülruh ve birkaç kız ben bazılarını anlattım. Arada İsmihan'la göz göze gelince birbirimize gülümsüyorduk. Doğrusu iyi bir günümdeydim. Bunları anlatırken kendimi kötü hissetmemiş, acı duymamıştım. 35'i geçen biri hayatı anlayıp kabullenmeyi öğrenmiş oluyordu galiba. Gençlik günlerim olması gerekenden çok daha hareketli geçmişti. Ama artık onlar çok geride kalmıştı ve anılarımı tazelemek eskisi gibi canımı yakmıyordu. Gülruh mutluluk içindeydi. Sürekli gülüyordu. O ve diğer kızlar teknenin kenarında balık tutar gibi hareketler yapıyorlardı. Yardımcılarımı onlara göz kulak olmak üzere yanlarına yolladım. Kızlar hemen durup kenara çekildilerse de az sonra denizin keyfini çıkarmak için üst güverteye çıktığımda gördüğüm kırmızı sarı perdelerin arasından uzanan beyaz kollar pek de kolay söz dinlemeyeceklerinin kanıtıydı. Ben de onları görmemiş gibi yapmayı tercih ettim. Zaten iyice yakınımıza gelen bir gemi olmadıkça hiç kimsenin bu beyaz kolları görmesi mümkün değildi. Hatta öyle bir gemi olsa bile bu kolların sahiplerinin kim olduğunu bilmeleri de. Dönüp efendimin teknesine baktım. Evet, o da bizimle bu geziye gelmişti ama bir başka tekneyle. Onunki daha küçüktü ve asla çok yakınımıza gelmiyordu. Vezir-i Azam bağdaş kurmuş bir tentenin altında oturuyordu. Yanındakiler ise böyle bir keyfi paylaştığı dostları değildi. İki yardımcısı ve bir sancak beyi vardı teknede. Harıl harıl çalışıyorlardı. Acaba paşa bizim varlığımızdan gerçekten haberdar mıydı? Haliç'ten çıkmış boğazda ilerliyorduk. Yanı başımızda Hristiyanların oturduğu Galata, boyasız ahşap evleri sütunlu balkonlarıyla uzanıp gidiyordu. Öylesine yakından gidiyorduk ki karaya, dönüp kaptana "Dikkat et, şimdi kadının biri tepemize bulaşık sularını dökecek" diye şaka yapmıştım. Adam kahkahayla gülmüştü. Aslında uzak bir olasılık gibi görünse de oradan rahatlıkla gözlenebilirdik. Pera'nın bakımsız evlerinin çoğu balkonlarına oturup etraflarında gördükleri en küçük bir detayı bile memleketlerine rapor eden yabancı diplomatlara aitti. Aman dedim kendi kendime, bakarlarsa baksınlar, yazarlarsa yazsınlar. Kısa bir an Andrea Barbarigo'yu düşündüm. Müslüman olup Müslim adını alan bu Venedikli, şimdi çevirmenlik yaptığı sarayda acaba eski diplomatlık günlerini arıyor muydu? Sanmıyordum. Arkama yaslanıp gezinin tadını çıkarmaya karar verdim. Ben bazı sesler duyarak irkildim. Bunlar kıyı meyhanelerinden geliyordu. Hristiyanların içki içmeleri yasak değil ve Pera sahillerindeki evlerin bir kısmı daha çok denizcilere yönelik böyle yerlerle doluydu. Aslında yalnız yabancı denizcilere değil, şarap içmek isteyen herkese açıktı bu yerler. Küçükken çok dindar olan dadım bana, bizim için kutsal olan pazar günlerinin İslam aleminde çok farklı değerlendirildiğini söylemişti. Evet, işte bugün pazardı. Kıyıdaki tenteli bir balkondan yükselen sürekli konuşma sesleri ve kahkahalar arasından duyulan şarkılar insanı meraklandıracak, hatta şaşırtacak ölçüdeydi. Çünkü bunlar Hristiyan nakaratlarına benzemiyordu. Meyhanenin oldukça yakınındaydık ve gördüklerimle gözlerim yerinden fırlamıştı. Duyduklarıma ise inanamamıştım. Veranda ağzına kadar yeniçeriyle doluydu. Mavi şalvarlı askerler hep bir ağızdan, zaferden dönenlerin şarkılarını söylüyorlardı. Ama sözleri değiştirip küfre dönüştürerek. O an içimden hemen efendimle bu ahlaksızlar arasına tıpkı haremde olduğu gibi bir perde gerebilme arzusu yükselmişti. Ama iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilecek kadar büyük bir perdeyi bulabilmek olanaksızdı. Ben bunları aklımdan geçirirken paşa çoktan olan biteni görmüştü. Tek yapabileceğim kürekçilere bir an önce Sokullu'nun onuru olan haremini bu rezillikten uzaklaştırmaları emrini vermekti. Efendim yanındakilere hemen kıyıya yanaşmaları ve kölelerden birinin derhal gidip nöbetçi zaptiyeleri getirip bu adamları tutuklatması emrini vermişti. Köle kendisine verilen bu görevden hiç de hoşnut olmuşa benzemiyordu. Macar ordularıyla savaşılan bir cephede casusluk yapmayı tercih edeceğinden emindim. İşin doğrusu her iki durumda da öldürülme olasılığı aynıydı. Ama burada ölümün dışında bir de onursuz bir duruma düşme tehlikesi de vardı. İspiyonculuk yapmak istemiyordu adam. Yine de tekne kıyıya yanaşır yanaşmaz çaresiz fırlayıp gitti ve Pera'nın dar sokaklarında kayboldu. Çünkü gezimiz bazıları tarafından önceden bilindiğinden ve bunu onların planladığından daima kuşkulanmışımdır. Daha sonra yaşadıklarımız bunu doğruluyordu zaten. İçki nedeniyle adamlar iyice gevşemişlerdi ve sanırım ortada bir nöbetçi de yoktu. Varsa bile o da çoktan kafayı bulmuş olmalıydı. Ama artık kıyıdan iyice görülebilecek bir mesafedeydik. Gölgeliğinin altında oturan altınlı gümüşlü giysileriyle efendim sokullu hemen fark edilebilirdi. Zaten bundan daha fazla kürekçi, tuğ ve süs ancak sultanın kendisinde olabilirdi. Adamlar birbirlerini susturup fısıldayarak "Sokullu, Sokullu Paşa geldi." demeye başlamışlardı. Birden kalabalığın arasında şişko gövdesiyle üveyis belirdi. Koca göbeği parmaklıklara dayalıydı. Birbirinin zıttı iki adam bir süre bakıştı. Üveyis'in kulağında her zamanki küpenin yerinde çok daha gösterişli bir takı sallanıyordu. Kocaman, kuş yumurtası kadar bir inci. Küçük Türk sağ elini bize selamlamak üzere yukarı kaldırdı. Elinde yasak içkiyle dolu bir kadeh vardı. Alaycı bir sesle bağırdı. "Sokullu Paşa, şerefine!" Arkasındaki adamlar bir an duraklasalar da sonra hep birlikte kadehlerini kaldırarak adamın sözlerini tekrarladılar. "Şerefine Sokullu Paşa!" Ve yine hep birlikte kadehleri kafalarına diktiler. Kahkahalarla gülüyorlardı. Böylesi bir disiplinsizlik örneği Osmanlı ordusunda kolay kolay daha önce yaşanmış olamazdı. Sonra işi iyice azıtarak denize çürük meyve ve sebze atmaya başladılar. Hatta bir iki şarap fıçısı bile fırlatıldı sulara. Bağıra bağıra paşayı da davet ediyorlardı ve "Biz kalben çoktan ölüp cennete gittik. Savaş meydanında şehit olmanın canı cehenneme" diye naralar atıyorlardı. Adamlar dalga geçmek için bile şarabın ziyan edilmesine gönülleri razı gelmediği için olacak, içlerinden birini fıçıları geri getirmek üzere tutup denize attılar. Bunu yaparken öylesine eğlenmişlerdi ki başkalarını da atmaya başladılar. Hatta meyhanecinin karısını bile. Kürekçilerimiz canla başla çalıştığı için uzaklaşmıştık. Artık olanları göremiyordum ve zaten böyle bir rezaleti görmeye tahammülüm de kalmamıştı. Kadınlar perdelerin arkasında olduklarından durumu çok kavrayamamışlardı. Fazla bir şey söylemediler. Zaten bir parça anlasalar da bunu kendilerine yönelik bir davranış olarak değerlendirmeyecekleri kesindi. Gezinin devamı sakin geçmişti. Hatta kimseyi rahatsız etmemek için İsmihan deniz tutmasına karşı olağanüstü bir çaba göstermişti. İki cinsi böyle birbirinden ayrı tutmanın en önemli nedeninin kadınların zayıflık ve zaaflarıyla erkeklerin önemli işlerine karışmamasını sağlamak olduğu söylenirdi. Ama şimdi başka bir şey daha düşünüyordum. Belki de bunun nedeni erkeklerin pis ve iğrenç işlerinden kadınların onurlarını koruyabilmek de olabilirdi. Efendim o gün çok geç saatlerde döndü eve. Saraya gidip saatlerce Murat'la konuşmuştu ama sonuç alamamıştı. Sultan pek sevgili av arkadaşının değil boynunun vurulmasına, onuruyla oynanmasına bile asla razı gelmemişti. Küçük Türk'ün arkadaşlığı onun için Vezir-i Azam'ın onurundan bile daha önde geliyordu. Yine de daha önceki benzer uygulamaların aksine içki yasağı yürürlükten kaldırılmadı. Ama uygulanmadı da. Bir gün bir başkasının işine yarayabileceği düşüncesiyle kitaplarda kaldı. Sokullu bunun orduda ve halk arasında nasıl felaketlere yol açabileceğinin bilincindeydi. Haber tabii ki dört bir yana anında yayılacaktı. Rezaletin yükünü en ağır olarak çekecek olan da paşanın bizzat kendisiydi. Bu sanki lanete uğramak gibi bir şeydi. Efendimin yüzü güçlü kuvvetli bir adamken bir sabah aniden bir tarafına felç inmiş birininkine benzer bir hal almıştı. O gece kapısında belki de diğer erkekler gibi rahatlamak için haremden bir kız ister diye bekledim. Ama o böyle bir erkek değildi. Belki benimle konuşmak isteyebileceğini düşünmüştüm ama bunu da yapmadı. O çevresindekilere düşüncelerini açabilecek kadar asla güvenmezdi. Bu sıkıntılı anları biraz daha farklı biri olsaydı belki daha kolay aşabilirdi. Ama zaten öyle biri olsaydı bunlar başına gelmezdi. Efendim bir süre sonra yatak odasına gidip kapısını kapattı. Bu benim de artık oradan ayrılabileceğim anlamına geliyordu ama gitmedim. Kapısının altından ışık sızıyordu. Sokulu da uyuyamıyordu. O gece paşa uzun bir mektup yazdı kendi elleriyle. Bu mektup onun dünyada en çok güvendiği adama, yeni Kıbrıs valisi Arap Paşa'ya yollandı ertesi gün. Arap Paşa ona etiyle, kanıyla, canıyla, ruhuyla en yakın olan insandı. Abdullah, buraya gel. Duvarın yanındaki dev çınar ağacına tırmanmış olan Gülru,